Ayrım 10.
Kendini seven, kendini aşan insanlar, kendine güvenli ve ilişkilerini iyi sürdüren insanlar. Ama kendini beğenmiş olanlar, kendini sevenler mi, yoksa kendini aşmak isteyen ve kendini pek sevmeyen insanlar mı, ona henüz karar veremedim, anlayamadım. Belki de kendini beğenmişler, zavallı, kendini sevmeyenlerdir. Çünkü kendilerini aşmanın ve zayıflıklarını göstermemenin yolunun o olduğunu sanarlar her zaman. Ama ben kendimi sevmiyor ya da kendimden nefret ediyor değilim. Sadece bazen çok zayıf oluyorum kendime. Peki pısırık sınıfı kimler? Kendini sevmeyenler onlar değil mi ki? Soracaksın eminim. Onlar bu kendini beğenmişliklerden korktukları ve kendilerini onlardan çok daha zavallı hissettikleri için bir kısmı iyice pısırıklaşıyor, bir kısmı da pısırıklığı yenmenin başkalarını daha küçük, zayıf görmek, kendini beğenmişlik olduğunu sanıp kendini beğenmişler sınıfına katılıyorlar. Peki sen hangi sınıftansın diye sorarsan ona kendin karar vermelisin. Eğer karar veremediysen hala bu günlüğü boşuna okumuşsun demektir. Saat 22.45, 24.94, Hanover. Merhaba, bu benim üçüncü günlüğüm. Bundan evvelki yani ikinci günlüğüm en önemlisiydi. Çünkü hayatımın en önemli olayları orada yazılı. Kanser oluşum ve kurtulup tekrar hayata dönmem. İlk aşkım şu anda yanımda tıp öğrencisi olduğu için çalışıyor şimdi. Evet, şimdi tekrar birçok şeyi yazmalı ve gözden geçirmeliyim. Bir sene öncesine kadar her şey çok normaldi yaşamımda. Fakat Mayıs sonlarında, daha doğrusu Mayıs başlarında tüm vücudumda ağrılar başladı. Mayıs sonlarında doktora gittik. Fakat doktor sırtımı dinledi ve bu ağrıların psikolojik olabileceğini söyledi. Fakat ağrılarım günden güne arttı ve dayanılmaz ağrı krizlerine dönüştü. Bütün kemiklerim sanki kırılıyormuş gibi hissediyorum. Sızım sızım sızlıyordu. Cerrahpaşa Hastanesi'ne gittik bu kez. Defalarca kanlar alınıp verildi, yani bakıldı. Sonunda brucella, yani sütten ve peynirden geçen bir çeşit hastalık olduğuna karar verildi. Hem de profesörler tarafından. Ve 2-3 ay brucella tedavisi gördüm. Doktorlar yaz tatiline pek gitmemizden yana değillerdi. Ama biz her yaz olduğu gibi Bodrum'a yaz tatiline gittik. Aktor sitesinde 2 senedir kiraladığımız evi 3. senede kiraladık. Ve 2-3 ay hastanede yatıp tedavi olduktan sonra ailece Bodrum'a gittik. Bodrum'da 25 gün kalabildik. 2 aylık kiraladığımız evde. Çünkü hemen İstanbul'a dönmemiz gerektiğini söyledi profesör Bodrum'da. Cerrahpaşa'daki profesörümle aynı sitede tatil yapıyorduk. Tüm tatil boyunca evde hem de o sıcakta yattım. Her gün iğne yapılması gerekiyordu. Babam yapıyordu iğneyi. Denize ancak 2 kez girebildim. Çünkü profesör pek denize girmemden yana değildi. Korkunç zayıflamıştım. 10 kilo vermiştim. Bir gün evde yine her zaman olduğu gibi yatmıştım. Birden annemle babam plajdan geldiler ve hemen İstanbul'a gitmeliyiz dediler. Ağlamaya başladım. 10 dakika sonra tüm ev doldu tanıdıklarla. Hepsi yardım etmeye ve veda etmeye gelmişlerdi. Acele toparlandık onların yardımıyla ve yola çıktık. Bir gece İzmir'de kalıp ertesi sabah İstanbul'a devam ettik. Evet, yarın devam etsem daha iyi olacak. Tim yokken belki de. O varken kafamı toparlamam çok zor çünkü başka şeylere. Saat 13.30. 23.494. Evet, kaldığım yerden devam edebilirim şimdi. Tatilden tekrar İstanbul'a döndüğümüzün ertesi günü yine Cerrahpaşa Hastanesi'ne gittik. Bodrum'dan ayrılırken belki yine dönme moduyla ayrılmıştım. Tekrar hastaneye yatmam gerektiğini söylediler. Bunu duyunca çok ağladım ama ne yapabilirdim ki? Yattığım oda korkunçtu. Bir köylü kadın ve çok yaşlı, huysuz, durmadan bağırıp ağlayan, sızlayan ve bokuyla oynayıp tüm odayı pis kokudan bir kadındı. Bir de onun zavallı köylü bakıcısı. Bir de annemle ben. Sonra hasta köylü kadın gitti ama... Pardon, karıştırdım. Tatile gitmeden önce 2,5 ay bu felaket odada, tatilden döndükten sonraysa yine aynı hastanenin özel ve büyük bir odasında kaldım. İçinde küçük bir buzdolabı, tuvaleti, manzarası hem de deniz manzarası vardı bu özel odanın. Bir de tanıdıkların fazla televizyonu varmış, onu da ödünç verdiler. Bu kez hastalığımın kansızlık olduğunu söylediler. Nereden bilebilirdim ki aslında kansızlık değil de kanser olduğunu. 2,5 ay filan da özel odada kaldım. Doktorlar bana saçımın döküleceğini söylediler. Bir türlü inanamıyordum. Daha doğrusu inanmak istemiyordum. Ama belki benim saçım dökülmez diyordum. Ve gerçekten de bir mucize oldu. Tamamıyla kel kalmadım. Bu inanılmaz bir şey. Çünkü kemoterapi gören herkes de ilk tedavide dökülüyor. Oysa benim saçım 5. tedavide çok seyrekleşti ancak. Ve bir yandan bazıları dökülürken bir yandan da çıkmaya başlamıştı. Türkiye'de bir seans yapıldı. Buraya yani Hanover'e geldiğimizde hastanedeki Türk genç doktor Selim Herhalde Türkiye'de yanlış tedavi yapmışlar ki Burçan saçı hiç dökülmemiş dedi ilk geldiğimizde. Ama onları burada da şaşırttım. Beni kimse caz çavlak göremedi çok şükür. Şimdi ise Tanrı'ya şükürler olsun. Kısa da olsa saçlarım var. Bir gün Cerrahpaşa'da özel odamda yatarken ve hemşire serumu ilaç takarken içeri bir doktor girdi. Ve bu kemoterapi ilacı mı diye hemşireye sordu. Bir an aklıma geldi. Kemoterapi sadece kanserlilere kullanılırdı. Doktor dışarı çıktıktan sonra hemşireye sordum. Kemoterapi kanserli hastalara tedavi yöntemi değil mi dedim. O da bana bu tedavilerin tümüne kemoterapi denir demişti. Sonra birinci tedavi bitti ve ikinci tedaviye geçeceklerini söylediler. Ama lökosit denen bir şeyin yükselmesi gerektiği için bir hafta belki de 2 hafta bir türlü ikinci tedaviye geçemediler. Annem bir gün bana belki Almanya'ya gideceğiz tedavi için. Çünkü buradaki tedavi hiç iyi değil dedi. Ama bu gerçekleşemeyebilir. Onun için fazla umutlandırma kendini dedi. Buraya geldikten sonra hayatımın değişeceğini ve başkalarının da hayatını değiştireceğimi hiç bilmiyordum tabii o zamanlar. Babamın tiyatrocu arkadaşı bir Almanla evliymiş ve Almanya'da adamın bir evi varmış. Bir de kızının sevgilisinin ağabeyinin evi. Kanser özellikle benim hastalığım. Lösemi konusunda çok iyi bir hastanenin olduğu şehirdeymiş. Bu şehrin adı Hanover. Bu tiyatrocu adam Çetin İpekkaya. Bu hastaneye bizi göndermek için uğraştı ve başardı. Buraya kadar yazdıklarımın tümünü balkonda güneşlenirken yazmıştım. 1,5 saat falan kaldım herhalde balkonda. Ama biraz rüzgar çıktı ve içeri girdim. Bugün 23 Nisan. Ama hava çok güzel, güneşli. Tim bugün 12'de falan Braunschweig'e gitti. Çünkü bir arkadaşı ona kimya çalıştıracak. Ve ben de fırsat bulmuşken, annemle babam da alışverişe gitmişken yazmak için tam ortamını buldum. Ama annemle babam 1 saat önce falan geldiler. Evet, en son Türkiye'de hastanede geçenleri anlatıyordum. Bir akşam televizyonda bir program izledim. Programın yapımcısı Savaş Ayadında çok şirin, cana yakın, dost görünüşlü bir adamdı. Ve o günlerde hemen hemen birçok programda konu hastanelerdi. Hastalarla röportaj yapıyorlardı. Bir an aklıma geldi. Ya buraya da gelip benimle konuşurlarsa? Bu tür bir şeyden pek hoşlanmam çünkü. Ve tahmin ettiğim gibi oldu. Bir gün ve belki de programı seyrettikten 1-2 gün sonra birden kapı açıldı. Babam birine merhaba dedi. Arada giriş bölümü olduğu için kimlerin geldiğini göremiyordum ama gerçekten onlar olduğunu hissettim. Birden bir kamera ve elinde demir bir sap içinde bir ışıkta bir delikanlı. Savaş Ay ve bir kız odaya girdiler. Kız benimle röportaj yaptı. Savaş Ay da bana yapmam gereken şeyleri söyledi. Kalk, yürü, annenle babanın arasına otur, onlarla konuş, camın kenarına git, sandalyeye otur, elindeki küçük Atari ile oyna diyordu. Kız bana 7 yaşındayken oynadığım film Ah Belinda hakkında da sorular sordu. Bir de fısıldayarak şu sıra erkek arkadaşın var mı diye sordu. Ben de yok dedim. Şu sıra pek beni ilgilendirmiyor bu tür şeyler. Çünkü şu anda önemli olan hastalığım dedim. Hastalığın ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de evet biliyorum, kansızlık dedim. Ne kadar komik, gülünç. Benden başka herkes biliyormuş meğerse o sırada kanser olduğumu. Ama herkes büyük bir başarıyla saklamayı başardı. Bir gün hastane temizlikçisi kız, Burçak gazetede resmin var dedi. Annem gitti gazeteye baktı ve yok canım, resmin falan yok. O kız çok salak, doğru düzgün konuşamıyor bile, yanlış söylemiştir falan dedi. Ve annem bir gün Hanover'e geleceğimizi söyledi. Tam okulların açıldığı gün, 13 Eylül günü yola çıkacaktık. Evde en son hazırlıkları yaparken yine Savaş Ay, kameraman ve o genç kız geldiler. Uçak biletlerimiz bedavaydı. Bizimle havalanına kadar geldiler. Greenair uçak şirketinin genel müdürünün odasına gittik. Modern, cana yakın bir adamdı. O an anladım ki kız da bizimle gelecekmiş Hanover'e. Ona da hostes yerinde bir yer ayarladılar. Yine kamera peşimde Hanover'e geldik. Kameraman genç çocuk Ekin'in sınıf arkadaşıydı. Ama sonra kavga etmişlerdi. Ekin bana evvelden kartopu oynarken fotoğraflarını göstermişti. Ama çocuğu karşımda görünce tanımamıştım. Ekin'e kameramandan söz edince o olduğunu anladı. Çünkü arkadaşının kameramanlık yaptığını biliyordu evvelden. Timur kameramanın adı. Anlaşılan benim hastalığım ve bu rastlantı evvelden ettikleri kavgayı ve küskünlüğü yumuşattı. Ben ona mektup yazarım dedi. Ama bizimle Hanover'e gelen Timur değil, kızdı. Emre, 20 yaşlarında, yeşil gözlü, çok koyu sarı, belki de açık kahverengi saçlı, benden biraz kısa boylu, hoş bir kızdı. Uçakta giderken ben, annem ve babam kızın nerede kalacağını çok merak ettik. Tam sormaya yeltenirken Emre'nin yanında bir Türk kadın oturuyordu. O sordu. Bizim sormak istediğimiz soruyu. Biz birlikte kalacağız deyip bizi göstermez mi? İyi ki kadın bizden önce sordu bu soruyu, yoksa rezil olacaktık. Sonra evlerinde kalacağımız çift Bizi havaalanında karşıladılar. Kadın Brezilyalı, uzun boylu, zayıf, yeşil gözlü, siyah uzun ve çok kıvırcık saçlı. Adamsa keçi sakallı, koyu sarı belki de kahverengi saçlı, kadından daha kısa, 30 yaşlarında bir adam. Kadın çok yakın komiklikler yapan biri. İki akşam onların evinde kaldık. Çünkü geldikten hemen 2 gün sonra hastaneye yattım. Bu hastane Türkiye'ninkinden çok daha güzel. Gerçi Türkiye'de yattığım özel oda da güzeldi ama burası çok daha güzel. Duvarlarda çocukların yaptığı resimler, el işiyle yapılmış şeyler, tavanlarda, camlarda, kapıların üstüne falan aslan Mickey Mouse resimleri yapılmış. Yukarı asılı bir televizyon ve istediğin zaman eğer kimse kullanmıyorsa Atari ve videoyu da getiriyorlar. Ama tüm yattığım süre boyunca sadece bir ya da iki kez oynadım Atari ile. Bir de hastanenin sosyal görevlileri var. Bazen yani istediğimiz zaman kaset getiriyor, çizgi filmleri falan. Bir de el işi için bir şeyler veriyorlar. Yani çocukların sıkılmaması için tüm olanakları yaratmışlar. Bir de çocukların psikolojisine çok önem veriyorlar. Küçük yaşlardaki çocuklar için oyun odası var. Ah canlarım benim. Daha minicik, kısacık yaşamlarında her şeyi oyun sanıyorlar birçoğu. Bazıları ise bebek olduğu için henüz düşünmeden yoksun. Daha doğduğunda uğurla doğan bebekler var. Sanıyorum benim yaşımdakiler için daha zor böyle bir hastalığın pençesinde olduğunu bilmek. Bir gün annem, babam ve genç Türk doktor odaya geldiler. Ve inanması çok güç ve korkunç haberi verdiler. Sen lösemisin dediler. Ama bu demek ki ben kanserim. Evet ama bu öleceksin demek değil diye açıklamada bulundu genç doktor. Eğer kendi çabanla ve bizlere yardım edersen gerçekten hastalığın çok daha iyi sonuç verir dedi. Ve gerçekten onlara çok yardım ettiğimi sanıyorum. Daha doğrusu kendime yardım etmiş oldum. Hiçbir zaman ben öleceğim, artık hiçbir şey yapamam diye düşünmemeye çalıştım. Biliyorum, belki bu çok zor. Yani kanserken hayatı toz pembeymiş gibi görmek imkansız. Ama iyi olacağımı, günden güne hastalığın biteceğini ve her şeyin daha iyi, daha taze, daha güzel devam edeceğini düşündüm her zaman. Ve beynimdeki mor menekşenin yardımı çok fazla. Bir de iki aşkım. İlki Kolombiyalı Cevir ve asıl aşkım Tim. Yılbaşı yaklaşırken yanımdaki lazımlığa bile kalkamıyordum halsizlikten. Bir keresinde 20 gün ağzıma hiçbir şey girmedi. Çünkü hiçbir şey yiyemiyordum ağzımdan mideme kadar olan yaralardan. Hapları bile içemez olmuştum. Bu nedenle serumdan veriyorlardı ilaçları. Evvelki günlüğümde her şey yazıyor ama bir daha yazmam daha iyi olur diye düşündüm. Yılbaşından 1-2 ay önce hep hayal kuruyordum. Amerika'ya gideceğimizin hayalini. Daha doğrusu hayatım boyunca Amerika hayali kurdum ben. Sonra yılbaşı yaklaştıkça durumumu görüp Amerika'yı yılbaşını Amerika'da geçirmenin imkansız olduğunu anladık. Zaten yılbaşına 2-3 gün kala gittik Amerika'ya. Gideceğimizi öğrenmem şöyle oldu. Annem ve babam Profesör Rahim ile görüşmeye gitmişlerdi. Ve ben de heyecanla bekliyordum. Çünkü her terapiden sonra bir görüşme oluyor durumu bildirmek için. Ve en çok da bu 4. tedavinin sonucunda çok heyecanlanıyordum. Çünkü kanserli hücre sayısı %30 kalmıştı. Ve her bir tedavide 30'ar 30'ar indiği için herhalde bunda da 30 iner ve hiç kanserli hücrem kalmaz diyordum. Konuşmadan döndüler. Önce durumun çok iyi, artık hücrelerde yok kanserli hücre dediler. Ve ardından doktor yılbaşı için Türkiye'ye gidebilirsiniz isterseniz ya da başka bir yere demiş. Annemler de Burçak'ın psikolojik durumu bakımından iyi olur demiş. İkinci güzel haber de buydu işte. İyileşmem ve Amerika tatili. İlk önce Boston'a arkadaşlarımızın, daha doğrusu Elif'in en samimi arkadaşının yanına gittik. Annem annesiyle tanışıyordu zaten. Çok garip geldi birden bana Ali'nden bir yabancıymış gibi bahsetmek. Çünkü o benim ablam, sırdaşım ve arkadaşımdı. Hayatımızın en içindeki kişi oydu. En yakın olduğumuz kişi. Hep bizdeydi. Aynı sokakta oturduğumuz için her an gidip gelebiliyordu. Ama gerçekten çok üzgünüm. Her Ali'ni düşündüğümde ağlamak geliyor içimden. Ve şu anda radyoda çok sevdiğim parça Crank çalıyor. Niye ağlamak geliyor? Çünkü o çok değişmiş. Ve sanıyorum daha da değişecek. Hayat hep böyle. Neden herkes değişiyor? Bugün yine romana yaklaşıyor yazdıklarım. Ama yazmalıyım. Yazmayı çok seviyorum. Kafamda bir fikir var. Bu yazdıklarımı ileride daha iyi kavrayabileceğim zaman bastırmak istiyorum. Gerçekten ilginç. Çünkü bir de filmi olsa, yapılsa ve Amerika'dan prodüktörleri yapsa hele süper olur. Hasılat rekorları kırar belki de. Babam bir yerde ilk kez yatıyorsan orada gördüğün rüya gerçek olur diyorlar dedi. Yılbaşı anını Boston sokaklarında kutladık. Çünkü o sırada sokakta geziyorduk arabayla. Süper süslenmiş evleri görmek için. Eve yetişemedik saat 24'te. Ama olsun, daha enteresan oldu. Boston'da bir hafta kaldık. Gittiğimiz andan tam yarım saat sonra kar başladı ve her yeri diz boyu kar kapladı. Sonra Chicago'ya gittik. Uçaktan gördüm ki Chicago'da kar yok. Tüh ya, burada kar yok diye üzüldüm. İndiğimiz an kar başladı. Chicago'da da Türk tanıdıkların yanında kaldık. Sonra da New York'a gittik. 4594. Canım piçim benim. Ne var ne yok. Eminim ev duruyordur. Kırık dökük, yanık filan da yoktur. Olivet'im şu anda anatomi yazılısındalar. Yani senin de anlayacağın gibi adam kesinlikle, ay pardon, yaşlı bir kadın kesmekle meşguller. Biri boğulduğunda hayat öpücüğü nasıl yapılır, nasıl içindeki su çıkarılır ve biri bayıldığında nasıl ayıltılır biliyorum. Tıp öğrencisi sevgilinin yararları ve zararları. Yararları 1. Tıpla ilgili bir takım şeyler öğretmesi, bir yerin ağrıdığı, sızladığı zaman hangi ilacın alınacağını bilmesi ve geçen gün yaptığı gibi ilginç cinler göstermesi, kemikler, beyinler falan, yapışık cinler falan. Zararları. Çok şey bildiklerini sanmaları. Sağlıkla ilgili bir şey konuşuldu mu? Hayır efendim, öyle değil, böyledir. Ben doktorum diye ukaralık etmeleri. Ölü kestikten sonra üstlerinin ceset kokabilme ihtimali, ama neyse ki çok temiz olduklarında buna rastlamak mümkün değil. İleride doktor olduklarında, yakışıklı oldukları için, karıların bir boku falan yokken sırf onları görmek için gidebilecekleri, ama zararı yok. Çünkü bizimkiler bakacak değiller başkalarına. İşte böyle kardeş. Şu anda Tim ve Oli ve biz peynirle kırmızı şarap içiyoruz. Ama ben yine en çabuk bitirdiğim için şu anda sana yazıyorum. Onlarsa anca yiyorlar. Süt çocukları işte, ne olacak? Şimdi sana bir şey yazacağım ve sanıyorum gülmekten fenalık geçirecek ve tüm arkadaşlarına eminim ki anlatacaksın. Çünkü trajikomik bir olay. Geçen gün Tim ambulans şoförlüğü yaptı. Bir yerden arayıp eve gelmelerini söylemişler. Gitmişler, bakmışlar ki bir genel ev. Tim odaya çıkmış, bir bakmış ki bir fahişe ağlıyor ve ben hiçbir şey yapamadım diyormuş. Yanında boku yemiş adam. Herif kalpten gitmiş, fahişeyle sevişirken. Sonra fahişe Tim'in yanına gelip elini tutmuş ve çok kötü hissediyorum, bak kalbime diye elini kalbine götürmüş. Bana da bakar mısınız demiş. Tim de hayır demiş. Kocaman, Tim'in dünyada gördüğü en büyük yumuşaklara sahipmiş kadın. Güler misin, ağlar mısın şimdi? Doğrusu ben kırıldım. Seni çok seviyorum ve çok özledim bebeğim. Eğer zaman bulursam Şenay'a ve Emre'ye de bir şeyler yazarım. Yakında görüşeceğiz bir tanem ve biliyorsun ki çok eğleneceğiz. İkizin Burçak. Saat 16:30. 15:94 Hanover. 5 gün sonra, yani 15 Mayıs'ta doğum günüm var. Yani tam 15 sene önce. Aslında 15 sene nedir ki birçok kişi için, ama benim için bu sene, bu 15 seneyi sanki 2'ye 3'e katlamış gibi. Babam bana sen 40 yaşındasın çünkü çok acılar çektin ve bu acılar seni olgunlaştırdı diyor. Bir sebebi Tim, bir sebebi benim iyice olgunlaşmam ve hayatın değerini daha iyi bilmem. Ya peki benden başkalarına ders oldu mu bu? Bunun cevabı çok açık, gözle görülebilir. Tim'e geçen gün ben ölsem ne yapardın dedim, zorlukla çıktı kelimeler ağzımdan. Eminim ki senden sonra kimseyi sevemezdim ve senin yapmak istediğin her şeyi yerine ben getirirdim dedi. Yani günlüğünü ve senin hayatını yazardım dedi. İşte bu bana yeterdi gerçekten. Her zaman güzel hatırlanmak. Ama lütfen kitabın ön sayfasına güzel, uzun saçlı bir resmimi bastırın. Elif seçsin resmimi. Ama bir dakika, ne oluyor? Tanrı benimle ve ben de güçlüyüm ve hastalığımı yendim. 17 Mayıs'ta Türkiye'ye, İstanbul'a dönüyoruz. 20 akşamı da Tim ve Oli gelecekler bize. 21 akşamı da Elif, Oli, Tim, ben İzmir'e teyzemlerin yanına gidiyoruz. Annem ve babama gelmeyin dedim. Gitmemize 7 gün var. Ama bavulların 3'ü ve 2 tane de küçük çanta toplandı. Geçtiğimiz cuma kendime çok güzel kahverengi süet camel bir çanta beğendim. Annemlere söyledim. Aynı gün doğum günü hediyesi olarak aldılar çantayı. Tim'le beğendik ama pahalıydı. Yarın ayın 11'i. Yani Tim'le çıkışımızın 2. ayı. Tam 2 ay önce annemin doğum gününde bunun sevgide elimi tutmuştu. Annemle babamın yanında. Ben de çok utanmıştım doğrusu. Bugün bana yarın sabah geleceğini, çünkü yarın ayın 11'i olduğunu söyledi. Bakalım. Saat 20:10. 13:594 Hanover. Evet, yarın sabah Tim, ben, annem ve babam Hollanda'ya gideceğiz. Benim doğum günüm için. Çünkü Hanover Hollanda'da 2,5 saat. Pazar günü benim doğum günüm. İlk Tim bana bir sürpriz hazırlayacağını söyledi. Sonra ben Hollanda planını söyleyince çok hoşuna gitti ve kendi planını da açıkladı. Hande, Didem, Mikey, Tim'in birlikte yaşadığı iki kızdan biri ve Oli Hyde Park'a gidecekmişiz. Dün Elif aradı. Bir dakika sana birini vereceğim. Çok sevineceksin dedi. Bir erkek sesi, yumuşak bir ses. Anladım ki bu ses ağabeyimin sesi. Öz ağabeyim değil ama Eki'nin eski erkek arkadaşı. Gerçekten bir ağabey gibi severim onu. Ağlamamak için zor tuttum kendimi. Boğazıma bir şey düğümlendi sanki. Çok duygulandım. Bu kadar kötü günden sonra çok sevdiğim bir insanın sesini duyduğum için. Bana numara mı yapıyorsun? Hastayım diye de bu kadar yabancı ülkeye gidiyorsun. Hem kim o fotoğraftaki yakışıklı çocuk dedi. Beni bıraktın artık ha? Diye şaka yaptı tabii. Yanındaki genç benden yakışıklı dedi. Ben de sen de çok yakışıklısın gerçekten dedim. O da eğer gerçekten yakışıklı olsaydım futbolu bırakıp manken olurdum dedi. Bu sabah Tim, Oli ve ben şehre Elif'e mayo bakmak için gittik. İki tane mayo denedim ama Oli İzmir'den alacağını söyledi Elif için mayoyu. Hollanda'ya Volendam adında küçük bir balıkçı kasabasına gideceğiz. Amsterdam'a da gideceğiz. Yarın akşam Volendam'da otelde kalacağız. Pazar akşamı da döneceğiz. Gitmemizi istememin sebeplerinden biri de hastalığım sırasında hep Hanover'deydik. Doğum günüm gerçekten çok özel bir gün. Bu nedenle ve Tim'le Volendam'da olmak istediğimiz için gidiyoruz. Babam ve annem istersen Tim ve sen yalnız gidin Hollanda'ya diyorlar. Bu fikir Tim'in de çok hoşuna gitti. Ama ben hayır dedim. Gerçi istiyorum ama annem ve babam yanlış anlayabilirler. Saat 7.45. 14.594. Evet, sabah oldu ve az sonra Hollanda'ya yola çıkacağız. Hepimizin çok uykusu var. Çünkü gece çok geç yattık. Bir de falan. Türk hemşire kız ve sevgilisi bize veda etmek için geldiler. Henüz doğmadım. Yarın sabah 11'de doğacağım. Saat 22.40. 15.594. Burçak, I love you. Remember this every time. Your Tim. Evet. 3 saat önce filan Volendam'dan geldik. Şu anda Tim yanımda yazdıklarımı okumaya çalışıyor. Çok sevimli gerçekten. Tim seni seviyorum. Burçak, ben de. Dün akşam gece 24'te doğum günümü kutladık. İlk Tim ve ben dışarı çıktık. Çünkü annem ve babam otel odasında bir şeyler düzenlediler. Tim'le yağmurda yürüdük ve sonra otele geldik. Yine annem ve babam 10 dakikalığına dışarı çıkmamızı istediler. Saat 23.50 idi. 10 dakika Tim'in arabasında bekledik ve saat 24'te kilisenin çanları çaldı. Bir dakika sonra otel odasına gittik. Işıklar söndürülmüş, Tim'in yaptığı jöleli, meyveli pastanın üstünde mumlar yanıyordu. Tim, annem ve babam bana Happy Birthday şarkısı söylediler. Şimdi Tim'le bahçede yıldıza uçtuk ve geldik. Ve çok uykum var. Gerisini yarın yazacağım. İyi geceler. Saat 10.20. 17.594. Evet, 8 ayın sonunda Türkiye'ye döneceğiz. Bu akşam saat 21'de. Ama burada hiç yabancılık çekmemiştim doğrusu. Burayı özleyeceğim. Hoşça kal Hanover. Dostlar ve yaşadıklarım. Yılbaşında son günler denilen süre mucizevi bir şekilde devam ediyor. Hastanede yapacak bir şey yok. İlaçlara devam etmek ve 2 ayda bir Hanover'de kontrol olmak üzere Türkiye'ye dönüldü. İstanbul. Saat 1.03. 35.94. Ve sonsuz gibi gelen günler bitti. Çok iyiyim yeni yıldan beri. Ve artık kontrol altında da değilim. Evimizdeyim. Ama İstanbul'a hiçbir zaman alışamadım. Ve sevmiyorum. Almanya'dayken de sadece İzmir ve Bodrum'u özlemiştim. Ve Türkiye'de 17'si gece yarısı 4'te falan indi uçak. Tim ve Oli 20'si akşamı geldiler. Tim, ben, annem ve babam 21 öğlen İzmir'e yola çıktık. Akşam 23'te falan İzmir'e varmıştık. Eve girdiğimizde onlar da Elif gibi salona eve hoş geldiniz yazmışlar. O akşam en yakın dostum Oya'yı aradım ve geldiğimi söyledim. Oya benim ertesi sabah geleceğimi sanıyormuş. Geldiğimi öğrenince çığlıklar attı. O benim gerçekten en yakın, en sevdiğim dostum. Hatta çok çok hastayken bile ona 56 sayfa mektup yazmıştım. Annemin az önce söylediğine göre ben Oya'ya mektupta kustuğumu, nedenin ilaçlardan olduğunu söylemiştim. Mektubu okuduktan sonra kriz geçirmiş.